Ayrım 21.
Muharrem de yoktu ortalarda. Merdivenlerde karşılaştılar bir gün. Her gördüğünde sırnaşan oğlan görmezden gelecekti neredeyse. Yukarıda Remzi Bey bekliyormuş. Kaçamak bir karartılı bakışla söylemişti bunu da. Karanlıkta yuvarlanan bir çığ gibi kaygıları büyüterek geçiyordu günler. Ne Halil'den ne Seher'den ses vardı. Süheyla da yoktu artık. Mediha Hanım'ın Şahap Bey takıntısını çözemiyordu. Partiden de aramıyorlardı. Geleceğim diyen Refik bile gelmiyordu. Mutluluk veren yalnız savaş vardı dünyada. Kızıl Ordu Budapeşte kapısındaydı. Amiral Horthy'nin çalışmalarının kesilmesi için verdiği emirle Sovyetlere geçen ordu kumandanı bir generalin katıldığı geçici Macar hükümeti Almanlara savaş açmıştı. Süheyla öldü. Macaristan'da Debreken'de Profesör Selnini'nin kurduğu geçici hükümeti bildirmişti Moskova radyosu. Bağlaşık orduları her yanda ilerliyordu. Yunanistan'da ters gidiyordu işler. Elas, Yunan devrimci halk ordusu, işbirlikçi faşist edesi ezmişti kuzeyde. İngilizler iç işlerimize karışmasınlar. Almanlarla işbirliği yapanlar kazınıp temizlenmeden Yunanistan kurtulmuş sayılmaz demiş Elas. Yalan mı? Süheylacı'yı öldürdüler. Bunun üstesinden gelecek bir güçlü hükümet kurulmasını istiyorlar. İngilizler Atina'nın 1/4'ünü ele geçirmiş diyordu ajanslar. Süheylacık da öldü. İngiliz İngilizliğini göstermeye başladı. General Scobie denen bir pisliği oturttular Atina'ya. Devrimcileri ezip işbirlikçileri kollama hayvanlığında herif. Bizim işbirlikçi pisliklere de gün doğuyordur, mutludurlar. Süheyla yok artık. Nereye varacak? Gidiş tatsızdı bizde de. Hangi gün tatlı oldu ki? Ayıp bu karamsarlık. Dünya değişecek de bizim ülke onun altında kalacak. Kalamaz da. Dünya nasıl değişecek bakalım. Öldürdüler Süheyla'yı. Unut artık. Sen de suçlusun. Biliyorum zavallı sevgili Süheyla'cığım. Dünyanın nasıl değişeceğini kör olanlar bile görüyor artık. Kızıl Ordu Berlin'e gidiyor oğlum. Kendine gel. Kendimdeyim ben. Bütün bu olayları kırık dökük bir mutlulukla izlerken hiç de kendinde değildi. Aşamıyordu sarsıntıyı. Hele kendini suçlamaktan bir türlü kurtulamıyordu. Benden çok daha yürekliydi o kız. Öldürdüler. Sen kurtuldun. Turgut Bey telefona çağrısıyla yüreği hop etti bir gün. Süheyla'nın ürkek kanarya sesini duyacaktı sanki telefonda. Kur'an çarpsın ki. Zübeyde'ydi Ankara'dan. Sesini bir duymak istemişti Turgut'un. Yılbaşından sonraki ilk hafta İstanbul'da olacağını muştuluyordu. O günün akşamı gazeteden çıkacağı sıra Refik geldi sonunda. Gece dönecekti. Hiçbir gün böyle beklememişti yolunu bu adamın. Turgut'taki durgunluk gözünden kaçmadı Refik'in. Ablasıyla mı ilgili bir şey vardı? Yoktu. Assubay Şahap Bey'den mi söz edecekti şimdi? Günlerdir beklediğin bu oğlanla bir konuşmak değil miydi? Duydun mu dedi. Sitare diye bir şarkıcı kız vardı. Hani düğün gecesi sıçıp sıvadı salonda. Sözü hemen aldı Refik. Arabayla ezildi. Duymuşsun. Duymayan mı kaldı? Ne kadarını duydun sen? Duraladı. Muharrem'den duyduğu kadarını duymuştu. Burada konuşuldu dedi Turgut. Arabanın şoförü bulunamamış galiba. Haberi de geçmedi gazeteler. Atlamışsın dedi Refik. Bir iki satırla verdi kimi gazeteler. Beklediği bir şeyler kımıldar gibi oldu kafasında Turgut'un. Anlamlı bir sessizlikte karşılıklı bakıştılar bir süre. Kapandı o iş, şoförü bulamayacaklar. Kapandı mı, nasıl bulamayacaklar yani? Acılıkla güldü Refik. Evet yani dedi anladığın gibi. Kim peki? Soluğunu boşalttı umarsızlıkla. Söyleyip söylememekte ikircikliydi sanki, dayanamamıştı. Bana sorarsan kesin bir şey diyemem ama. Durup biraz daha baktı gözlerini merakla açmış Turgut'a. Kapıya göz attı, bir giz vermek için denetler gibi. Öner diyorlar dedi. Öner mi? Evet Öner, Şehzademiz Öner Bey yemiş o naneyi. Niye? Yanıt arıyormuş gibi duraladı Refik. Senden biraz sonra da biz ayrıldık o gece dedi. Sokakta ne olup bittiyse arabayı üstüne sürmüş Öner. Bırakmış öylece. Kadına aşıkmış, söylenen bu. Kulaktan kulağa herkes biliyor. Kimse bilmiyor. Tam ayrılacakları sıra seni niye üzdü böyle anlamadım dedi Refik. Tanımıştım kızı dedi Turgut anlatırım. Kafasındaki bilinmeyenlere bir sürü karanlık bilinmeyen daha katılmıştı yeni duyduklarıyla. O ışıltılı gülücüğüyle Süheyla Gözlerini gözlerine dikmişti, bir türlü gitmiyordu karşısından. Son bakışıymış o gece. Acılarla doluydu belli ki. Ne çirkin sözler etmiştim oysa. Suçluluk duygusuyla yanıyordu içi. Hep aşağıladım bu zavallı kızı. Ne yapsaydım? Öldürdüler işte. Suç ortağısın sen de. Bizim ne olacağımız belli mi? Seher nerelerde? Duymuş mudur? Duysa ne yapacak? Canavarların elindeyiz. O bulldog Sait de oradaydı. Tuzağı birlikte düzenlediler belki de. Katil mi? Polis mi belli değil herifler. Eve gelip anahtarı ile kapıyı açarken çok yorgundu. Ne yemek istiyordu ne kimseyi görmek. Gidip yatacaktı doğruca. Kapıyı açıp da iki yabancıyı karşı sandalyelerde oturur görünce afallamasına kalmadan acı düştü içine. Geldiler. Evet, gelmişlerdi. Birinci şubedendiler, evi arayacaklardı. Ablası karşı koyduğu için onu bekliyorlardı. Mutfağın kapısında rengi uçmuş duran Medya'ya baktı. Karşı mı koymuştu? Hem de adamları durduracak biçimde. İçinde bir sevinç gezindi belli belirsiz. Aferin kız, düzeldi demek. Buyurun arayın dedi. Ne diyecekti başka? Pek öyle dip bucak aramaya kalkışmadılar. Odalara baktılar, mutfağa şöyle bir girip çıktı birisi. Bitti sandığı anda Turgut'un karşısına dikilip, kömürlüğe bakacağız dedi kabak sarısı herif. Biraz şaşırdı Turgut. Çıkıp merdiven altındaki kömürlüğe giderlerken aklına hemen en üst kattaki banka müdürü emeklisi geldi birden. Burada karşılaşmışlardı. O pis heriften mi bir şeyler aldı polis? Tam da tipi. Evden çok daha özenli aradılar kömürlüğü. Evden polislerle birlikte çıkıp giderken kömürlüğe bir şey saklamamış olmanın yeğenikliği vardı yüreğinde. Ya saklasaydım? Rahmi Usta'nın tutuklanması uzunca süre tedirginlik yarattı sahirlerde. Valiz olayını duymuşsa polis, gelen giden olmadı. Eski çizgisinde sürüp gitti yaşam. Çocukların okulu bitince karşıya geçtiler yazlığa. Bir ara tavsattıkları, bavuldaki yazıları okuyup irdelemeyi sürdürmek içindi bu göç biraz da. Cin çarpı eski Türkçe el yazılarından sökemedikleri için sık sık yardımına başvurdukları büyük baba Rasim Efendi'nin, kiminde şöyle bir deyini verdiği, kiminde yaşından beklenmeyen, heyecanla uzunca anlattığı, yakın tarihle ilgili çekici anılarının içinde, yaşlı adamın bugüne dek gözlerine ilişmemiş, şaşırtıcı, gerçek kimliğinin tozları üflenmiş kitap sayfası gibi ortaya çıkması işin bir başka ilginç yanıydı. Neler bilirmiş bizim Rasim Efendi? Maddi yundanım dediğini niye unuttunuz? Hem de komünistim dediğini. Yeterince ciddiye almamışlardı demek. Bütün yaşlı kişiler gibi, 5 dakika önce söyleneni aklında tutamayan bu adamın geçmişiyle ilgili olaylar capcanlıydı kafasında. Fikret'in tarihi kadimini baştan sona su gibi okuyacak kadar parlak bir belleği vardı. İttihatçılığa kalkışmış, tez bırakıp hürriyet itilafçılara katılmış. Hemen ayrılmıştı onlardan da. Nedret'in, Sahir'in bildikleri şeylerdi bunlar. Günlük politikaya karışmamıştı sonra. Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye'den yaralı dönünce, Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da kalmış, geçmemişti Anadolu'ya. Bunlar da bildikleri şeylerdi. Daha önce nüfus dairesinde bir yılı bulmayan memurluğu, savaştan sonra gene kısa süreli müzik öğretmenliği de, Dümtek A, Dümtek'ten başka şey düşünmez görünen adam, ta meşrutiyetten beri nasıl bir dikkatli tarih izleyicisi, politik olsun olmasın, Cumhuriyet'in ilk günlerinden bu yana önemli olayların önünü ardını düşünebilen, nasıl uyanık bir toplum gözlemcisi olduğunu, kendisinden çözümü istenen eski Türkçe yazıların çağrıştırdığı ilginç anılarıyla açığa vuruyordu. Meşrutiyette Meclisi Mebusan'da Cavit Bey'le Ermeni Sosyalist Mebus, Zohrab Efendi'nin vergi yasaları konusunda gazetelere geçen tartışmalarından söz ederken, Cavit Bey'in yabancı sermayenin adamı olduğunu, Ermeni Sosyalist Zohrab'ın Osmanlı ülkesini, halklarını Cavit'ten daha çok düşündüğünü, ekonomik çıkarlarını savunduğunu söylemişti. Ölümünden de üzgün söz etmişti Zohrab Efendi'nin. Ermeni göçündeki sürgün yolunda Çavuş Çerkes Hasan tarafından kayalara vurularak kafası parçalanmıştı. Binlerce cinayetinden biriydi İttihat Terakki Partisi'nin. 500 bin Ermeni'yi Kürtlere kırdırtmışlardı doğuda. Mustafa Kemal Paşa'ya saygılıydı. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'da kalışı, başlatılan kavgayı İttihatçıların oyunu sanmasından diye bilinirdi. Açıklayıverdi bir gün. Korkmuştu savaştan. Savaşı sevmedim demişti. Suriye cephesinde sol kasığına gömülen şarapnelin acısı, ilaçsız bitli hastanelerde çektikleri kolay katlanılır şeyler değildi. Sakat kalmadıysa İstanbul'da kendini yeniden ameliyata alan bir Ermeni doktora, çoktan ölmüş doktor Narcihan'a borçluydu bunu. İzmir suikastına kuşkuyla bakardı. Tüm İstiklal mahkemelerinin siyasal ölüm kararına kuşkuyla bakardı. İttihatçılığa karşı ittihatçilik demişti bir gün. Tarihe çok yalan karıştırıldığından söz ederdi arada kendine özgü alaylı diliyle. Alaturka musikiye konan yasağa kadar devrimler adı altında yapılan reformlardan yana olmuştu, hele kadınlara verilen haklar konusunda. Yasak günlerinde radyoyu açmadı, daha çok kanun çaldı evde. Okumaya düşkündü aslında. Divan okurdu. Elinden düşürmedikleri Naili ile Fuzuli'ydi. Sahirlerin gösterdiği kağıtlarda ilgisini çekmişti. Bir göz atayım deyip yanına aldığı Kürt sorununu inceleyen yazıların tümünü okumuştu. Sahirler gelmeden İlk sorusu kimindir bu yazılar oldu. Dedim ya dedi Sahir, Anadolu'ya atanan tanıdık bir yaşlı öğretmenin, götüremedi, emanet bıraktı bize. Ne öğretmenidir? Tarih. Başını salladı ağırdan. Sağ baş parmağıyla çenesini okşadı kaşır gibi. Kimseye göstermeyin bunları dedi. Dert açar başınıza, tekin değildir bu Kürt işi. Nasıl buldunuz? Nasıl bulacağım evladım? Söyledikleri doğru, derleyip toparlayıp güzelce anlatmış. Komünist, namuslu bir adam. Kimsenin eline geçmesin yalnız. Bu adamın adını da vermeyin sakın kimseye. Bir sürü adam asıldı bu yüzden. Bizim bahçenin ötesindeki konak biliyorsunuz. İsmail Müştaklarındır. İpe gidiyordu onlar da İstiklal Mahkemesi'nde. Güç kurtardılar kellelerini. Ebu Ziya Velid, Ahmet Emin, Ahmet Şükrü filan. Kürtlerle bir küçük bağ kursaydılar bittiydi. İlk kez böyle bir kaygı belirtiyordu Rasim Efendi. Kürt sorununda ilk kez konuşuyorsunuz adamla. Geçti o günler büyük baba dedi gülerek Sahir. Geçmez oğlum geçmez dedi sertçe Rasim Efendi. Kürt işi dendi mi yüreği hop eder yukarıdakilerin. Kimse görmesin bu yazıları. Takriri sükun yasasını Kürt isyanını öne sürüp çıkardılar biliyorsunuz. Ondan önce iyi kötü yazıp çizenler vardı. Hepsi susturuldu. Sizler bilmezsiniz o günleri. Aydınlık diye bir dergi yayınlardı komünistler. Orak Çekiç sonra. Çok güzel yazılar çıkardı. Şaşırarak birbirlerine baktı Sahir'le Nedret. Siz okur muydunuz büyük baba? Sahir'e döndü Rasim Efendi. Aydınlığı mı dedi? Okurdum, okumam mı? Kimler vardı? Kimler mi vardı? Ne bileyim. Bu sizin Nazım Hikmet de yazardı orada. Sahir'le Nedret gülümsedi. Sizin sözcüğünü anlamlıydı kullanması Rasim Efendi'nin. Hiç sevmezdi Nazım'ın şiirlerini. Kızardı da şiiri bozduğu için. Biraz geç başladım. İlklerde karşıydım da müdafaa-i hukuku tutuyorlardı. Müdafaa-i hukukçular birinci grup oldular mecliste o zaman Mustafa Kemal'in çevresinde. Sonra da Halk Partisi'ni kurdu Mustafa Kemal. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi. Bir tür ittihatçılık geliyordu bana baştan. Sonra anladım. Daha doğrusu gözümü Kamuran açtı. Siz tanımadınız onu. Öğretmendi. Rüştiye'den sınıf arkadaşımdı benim. Kafası hepimizden iyi işlerdi. Erken öldü. Vazife diye bir gazete çıkardı Cumhuriyet kurulduğu günlerde. Bu Kamuran getirirdi. Yunanistan'dan göçmenler gelmeye başlayınca oraya buraya dağıtıyorlar. Doktor Şefik Hüsnü üretime geçirmeli bunları. Biraz toprak verip bırakmak olmaz diye yazdı. Mütarekede işçi çiftçi sosyalist fırkası diye bir fırka kurmuşlardı. Onun sekreteri. Bu göçmenlere yardımcı olmak için de savaştan dönen yedek subayları kullanalım diyor. Kamuran gönüllü çıkmıştı o zaman bu işe. Yedek subaydı. O vazifede çok güzel yazıları çıktı bu Şefik Hüsnü'nün. Elden ele dolaşırdı. Halk Partisi'nin daha kuruluşunda köşeyi kapanların, bundan doğan ikiliğin, yenilik düşmanlarının, eski iddiatçıları sevindirdiğini filan hep o yazdı. Savaşla bütün kazanılanlar gider elimizden. İktisadiyatımızı kendi halkımızın çıkarına göre düzenlemezsek diye yazdı. Geçmiş zaman akılda kalmıyor ki. Daha ne kalsın dedi Sahir gülerek. Duymamış gibi daldı bir an, anımsamış gibi aldı Rasim Efendi. Kimler vardı başka aydınlıkta dedi Sadrettin Celal vardı. Çeviriler yapardı komünizm üzerine birçok dilden. Şefik Hüsnü yazardı gene. Sonra Rusya'ya gitmiş dediler. Şimdi aklımda kalmadı. Birçok kişi yazardı. Ha, Vehbi Sarıdal vardı. Burada ticaret mektebinde mi ne hoca oldu sonra. Bir kısmı Ankara'ya sığındı. Kadro diye de bir dergi çıkardılar sonradan. Bir iki sayısını gördüm. Dönmüş dendi. Şeriatçıları da temizledilerdi o arada. Sebilül Reşat, Sırat-ı Müstakim. Hepsini kapattılar. Dediğim gibi Kürt isyanından sonra oldu ne olduysa. Bir yıl sonra da İzmir suikasti oldu. Aslılar birçoğunu orada da biliyorsunuz. Bu Kürtlük işi de başka şeye benzemez. Kimse görmesin bu yazıları. Onun için buraya getirdik dedi Sahir. İyi etmişsiniz. Gerekirse bana yıkın. Söylemeyin eski Türkçe bildiğinizi de. Sizinkilerden çoğu bilmez. Bilenler de unuttu gitti. Adama duydukları sevgiyi bölüşür gibi bir gülümsemeyle bakıştılar Nedret'le. İttihatçılığa bulaşmış, ne de olsa kominacıdır diye takıldıkları adam neredeymiş meğer. Kim görecek burada büyük babacığım dedi Nedret. Ses çıkarmadı Rasim Efendi. Evde dolaşıp duran Tahir Ağa ile Firdevsi. Bir şey anlamayacakları için sakıncalı saymıyor olmalıydı o da. Yemekten sonra yatmaya çekildiklerinde yaşlı adamın uyarılarının yabana atılmayacağını, yatak odalarındaki yüklükte tuttukları bavulu Nedret'in daha güvenli bir yere saklaması gereğini konuştular. Öğretmen arkadaş yalanı da saçma görünüyordu Sahir'e şimdi. Açıkça söyleyemez miydi bu adama? Bunlar gizlideki TKP'nin yazanda Doktor Hikmet Kıvılcımlı diye. Ne sakıncası olacaktı? Belki onu da tanıyordur. Şefik Hüsnü ile konuştuğunu duymaktan da mutlu olacaktı bu adam. Açmanın ne gereği var dedi Nedret. Bence iyi ettin. Yeri gelse söylenir. Sevinir bile bakarsın gizlilik kurallarına bağlılığımıza. Adam şaşırtıcı bayağı. Sen de az şaşırtıcı değilsin. Yaman konspiratörmüşsün. Güldü Nedret. Dedemin kızıyım ne de olsa dedi. TKP'ye girmişsindir belki de. Kim bilir. Sahir'in kendince taş attığını nereden sezinleyecekti? Rahmi Usta'ya başvurdum ama olmadı dedi. Kocamdan izin kağıdı istermiş parti. İsteksizce gülümsedi Sahir. Şaşmam bu ülkede dedi. Rahmi gelmemişti aklına niyeyse. Turgut'a başvursaydın dese miydi? Böyle sıcak takılmalar yapmayalı, Nedret öyle çok olmuştu ki. Dediğine pişman mı etsindi şimdi kızı? Niye pişman olsundu? Ne demek istediğini anlar mıydı ki Nedret? Yutkundu. O gece de uyuyamadı geç saatlere kadar. Doğal sayıyordu artık bu uykusuzlukları. Yapısı buydu demek. Bir türlü kurtulamadığı sorular, sert lodosların denizin dibine çökmüş pislikleri su yüzüne çıkarması gibi, şu ya da bu olayı çarpıp takıntılarla ortaya döküldü mü, yorgunluğa yenik düşünceye dek gözlerini yummuş dönüp duruyordu yatakta. Sabahleyin 8.55 Kadıköy Karaköy vapuruna yetişmekte yarın gene işkence. Rahmi Usta'yla Stalin üzerine öteden beri yaptığı tartışma asılı kalmıştı ya, adama saygısı artmıştı o uzun konuşmasından sonra. O değişmiyor da sen değişiyorsun belki. Ben de bir değişiklik yaptı öğrendiklerim. Yapmaz olur mu? Ayrıntılar uçup gitse de ana yolu öğrendim gibi. Şefik Hüsnü'yü daha iyi anlayabilirim artık. Adam Türkiye üstüne ilk kafa yoranlardan Marksist olarak. O bilinen bir şey. Özgün şeyler söylüyor ilk günler. Kominterne gidip de partinin sorumluluğunu yüklenince bir yana bırakıyor ilk söylediklerini. Partideki çeşitli eğilimleri Komintern çizgisinde birleştirip tutmaya çalışıyor anladığım. Pek de tutamıyor. Koca bir muhalefet dikiliyor önüne. Sonra ne oluyor? Desantralizasyon kararında bir anlamda onun ilk özgün savlarına dönüyorlar. Öyle olmuyor mu? Kendisine sor. Nasıl sorayım? Rahmi Usta'nın eski olayları bize anlattığı çıkar. Söz verdik adama. Çok istiyordu Şefik Hüsnü'ye bir daha gitmeyi. Doktor beklerim demişti ya. Rahmi Usta tutukluyken doğru olur muydu? Kıvılcımlı'nın Kürt sorununu inceleyen notlarını gördükten sonra Doktor Nurettinler'de konuştukları Kürtlük işi yeniden gelip oturmuş gibiydi gündemine. Kürt öğrenci Veysel'le girdikleri tartışmanın gecesi Nedret'le aralarında başlayan soğukluğunda yaşamında dönüm noktası oluşturduğunu unutmuyordu. Bir yazgıyla bağlıydı sanki bu Kürt sorununa. Olmuş bitmiş şeylerdi aslında. Biliyordu bunu. Doktor Nurettin'in kafasını oğlu bile ciddiye almıyordu bugün. İngilizlere dayanıp doğuda devlet mi kuracaktı Kürtler? Hayır, o değildi. İstediğimiz gibi özgür, gönlümüzce bağımsız olamamamız, düşündüklerimizi korkusuzca söyleyemememizdi sorun. şu olmayacak Kürt işinde Rasim Efendi'yi bile ürkütmüşlerdi. Birilerinden izin almadan düşünmeyeceğiz hiçbir şeyi. İstenen o, ya Ankara'dan gelecek izin ya Moskova'dan. Troçkist oldun gittin işte, daha da kötüsü belki, ondan kötüsü var mı? Fransa'da bir günlerin en hızlı komünistleri, Doriot Delar'ın sloganı anımsayıp ateş düştü içine. Ne Moskova ne Berlin diyorlardı onlar da. Hitler'in yanındalar şimdi. İspanya'ya, Fransa'ya karşı bağımsızlık peşindeki Arapların baş savunucusu görünüyordu Doriot. Kominternin de gözdesi. Yok mu başka seçenek? Biraz aykırı düşününce faşizmin iti mi olacağız ille? Doğru bildiklerimizi savunamayacak mıyız? Her şeyin Allah'ın izniyle olduğuna inandırılmış bir halk. Boynunu büküp katlanabilir buna. Biz ne yapacağız peki? Siz kimsiniz? Aydınları diyorsunuz. Rahmi Usta nasıl dudak büküyor aydın derken gördün. Ne oldu gördüm de? Benim de ona dudak bükmek geliyor içimden.